Ayrım 28. Saklı seçilmişler Soner Yalçın. Sayfa 232. Ambardaki fare. Okuyacaklarınızı yüreğiniz kaldırmaz. ABD ve AB bize endüstriyel ürünlerini satsın diye neler yapmadı ki? Örneğin mercimek. Ana vatanı Anadolu olan mercimeğimizi AKP eliyle yok ettiler. 1990 yılı dikkate alındığında 846 bin ton mercimek üretimiyle dünya ihracatının %47'sini karşılayarak ilk sırada yer alan Türkiye, bugün ithal mercimek almak zorunda bırakıldı. Sebebi belli. 1990'lı yılların başında 5.37 milyon dönüm alanda kırmızı mercimek tarımı yapılırken, 2014 yılı sonunda bu rakam yaklaşık %60 azalarak 2.3 milyon dekara düştü. Kavılca buğdayımızın hikayesine benzer kırmızı mercimeğin başına geldi. Kanada 1970'li yıllarda Türkiye'den götürdüğü kırmızı mercimeği soğuk iklime dayanıklı hale getirmek için genleriyle oynadı, böylece dünyanın en büyük ihracatçısı oldu. Bugün yıllık ortalama 300 bin ton mercimeğin önemli miktarını Kanada'dan alıyoruz. Bu ülkenin Saskatchewan bölgesi dünya mercimek ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor. Yazlık ve kışlık ekilen bizim kırmızı mercimeğin yetiştiği Güneydoğu boynu bükük duruyor, terörle boğuşuyor. Dipnot, kırmızı mercimek üretiminin %77.5'i sırasıyla Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin illerinde yapılmaktadır. Sadece mercimek değil, ülkemizde kişi başına yıllık ortalama 3-4 kilo fasulye, 4-5 kilo mercimek ve 5-6 kilo nohut tüketildiği dikkate alındığında yemeklik tane baklagillerin ülkemiz insanları açısından önemi büyük. 1990'lı yıllarda 2 milyon 13 bin tonu aşkın bakliyat üretimi gerçekleştirirdik. 2015 yılına geldiğimizde üretim 1 milyon 79 bin tona düştü. Son 25 yılda baklagillerin ekildiği alanlarda %66, üretim miktarında ise %47 gerileme yaşandı. Aynı dönemde dünyada baklagiller ekim alanı 61 milyon hektardan 82 milyon hektara, baklagiller üretimi 40 milyon tondan 70 milyon tona çıktı. Üretimin %75'inin ABD ve AB gibi gelişmiş ülkelerde olmasının ve fiyatlarını sürekli arttırmalarının sebebi belli değil mi? İşte nohut. 1990 yılında 860 bin ton nohut üretimiyle dünya ihracatının %62'sini karşılayarak ilk sırada yer alan Türkiye, bugün yarısını üretemiyor. 2016 yılında Türkiye %19.3 gümrük vergisine rağmen 30.446 ton nohut ithal ederken, gümrük vergisinin 1 Temmuz 2017 itibariyle sıfırlanmasının amacını sizin yorumunuza bırakıyorum. İşte kuru fasulye. Yılda 50 bin ton kuru fasulye ithal ediyoruz artık. 1990 yılında kuru fasulye dikilen arazi 171 bin hektar idi. Bu rakam bugün 70 bin hektara kadar düştü. Bu tarım politikaları sonucu son 25 yılda ekim alanları yeşil mercimekte %94, kırmızı mercimekte %67, nohutta %60, kuru fasulyede %47 daraldı. Türkiye 1980 yılında 7600 ton kuru fasulye, 88500 ton nohut ve 102 bin ton mercimek ihraç edip bu 3 üründe 1 gram ithalat yapmamıştı. Nereden nereye? AKP'nin tarım devrimi yalanı. Küresel tarım şirketleri GDO'lu ürünleri yediriyor bizlere. Küresel tarım şirketleri endüstriyel gıdaları dayatıyor bizlere. AKP tarım devrimi yaptık diyor. Antik Yunan'ın tavrını örnek aldık dese daha iyi. Antik Yunan'da mercimek nohut gibi baklagillerin yenmesi caiz değildi. Ruhun insan gövdesi içerisinde bulunduğuna inanıyorlardı. Bu gıdaların gaz yaparak ruhun uçmasına sebep olduğu düşünülüyordu. Şaka yapmayayım da ne yazayım? Savaşmadan toprak kaybetmektir bunun adı. Ya tohumlar, hibrit tohumlar? Şili'den, Çin'den, Tayvan'dan fasulye tohumu alıyoruz. Keza insanlarını doyuramıyor gibi yalan propagandanın yapıldığı Çin'den bakla tohumu alıyoruz. Afrikalı Tanzanya'dan barbunya ve hıyar tohumu alıyoruz. Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan, İsviçre'den buğday tohumu alıyoruz. Hırvatistan'dan arpa, yulaf tohumu alıyoruz. Peru'dan, Pakistan'dan patlıcan tohumu alıyoruz. Zimbabwe'den bezelye alıyoruz. Dipnot: bezelyeyi alıp ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bezelyenin kurusu öğütülüp fıstık süsü verilerek tatlılara konuyor. Sudan'dan ve Yunanistan'dan bile mısır tohumu alıyoruz. Dipnot: merkezi Yunanistan'da bulunan Golden West Tohumculuk Limited şirketi nedense kaç yıldır resmi sitesini yapıp hayata geçirmedi. Hep yapım aşamasında yazısı çıkıyor. İsrail'den biber, turp, marul, soğan, domates, kabak, ayçiçeği, buğday, kavun, karpuz, çiçek tohumları alıyoruz. Sorsanız AKP yönetiminin hepsi Osmanlıcı. Fatih Sultan Mehmet'e armut ve kestane Bursa'dan, bal Malkara'dan, zeytin İzmit'ten, üzüm Ayaş'tan, balık Terkos Gölü'nden gelirdi. Şimdi yaklaşık 15 milyar dolar veriyoruz tarım ithalatına. Evet, Türkiye'nin tarımsal ihracatı 1980'lerin başında 2 milyar dolar, ithalatı ise sadece 50 milyon dolar idi. Hala kimileri Özal'a, Çiller'e, Erdoğan'a devrimci diyor. Bu sağcı politikacıların iktidara gelmesini kim destekledi? ABD. Bugün kuru fasulyeyi, mercimeği ABD'den alıyoruz. Nohutu ABD'den alıyoruz. Bezelyeyi ABD'den alıyoruz. Buğdayı, mısırı, ayçiçeğini ABD'den alıyoruz. Pamuğu ABD'den alıyoruz. 2000'li yılların başında pamuk ekim alanları bakımından Hindistan, ABD, Çin, Pakistan, Özbekistan ve Brezilya'dan sonra 7. sıradaydı Türkiye. Bugün Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci pamuk ithalatçısı durumunda. Diğer gıdalar farklı değil. GDO'lu soya cenneti ABD, Brezilya ve Arjantin'den yılda yaklaşık 2.3 milyon ton soya ithal ediyoruz. Oysa baklagiller insan beslenmesi açısından en önemli gıdaların başında geliyor. Üretmeyip ne olduğu belli olmayan baklagilleri alıyoruz. Niye? AKP 2007 yılında buğday unu ihracatını desteklememe kararını niye aldı? İthalatı destekle, ihracatı destekleme. Bu nasıl milli tarım politikası? Daha ne yazayım? Dünya tarım devi Hollanda'nın tüm ekili arazisi kadar toprağı biz her yıl Nadas'a bırakıyoruz. Neymiş? Tarım devrimi yapmış AKP. Eski tas eski hamam. Yaklaşık 40 yıldır yapısal tarım reformlarından bahsediyorlar. Yahu Yunanistan'dan pamuk alıyoruz. Bu devrim değil, tarımsal çöküştür. Bunu görmüyorlar mı? Görüyorlar ve sanki inadına yapar gibi baklagil gümrük vergisini 2014 yılında sıfırladılar. Diğer yanda mazot, ilaç, gübre, tohum ve benzeri girdilerin fiyatlarını sürekli arttırmalarını nasıl yorumlamak gerekiyor? Sahi görülmüyor mu? Lahana, ıspanak, kuru soğan, karpuz, nar, kayısı, şeftali, mandalin, Antep fıstığını bile ithal eder duruma düşürüldük. Türkiye daha düne kadar bu ürünlerde ihracatçı değil miydi? Arkadaş, ıspanak üretiminde dünyada bir numaraydık. Neler yaptılar tarımımıza? Tutti frutti. Bir de AKP şu politik kurnazlığı yapıyor. Tarım ihracatımız arttı. Gerçek şu, küresel şirketler sadece satmak için değil, üretmek için de Türkiye'ye geldiler. Gelmeleri için tüm yasal düzenlemeler yapıldı. Örneğin 2005 yılında çıkarılan Türkiye'nin ilk toprak koruma ve arazi kullanım kanunu ile üretim alanları birleştirildi. 1961-2002 yılları arasında, yani 41 yılda 450 bin hektar iken 2003-2015 arası, yani 13 yılda 5.1 milyon hektar alan oldu. Hedef 2023'e kadar 14 milyon hektar. Peki bu niye yapıldı? Ve bu tarım arazilerinin ne kadarı yabancıların kontrolünde? Sağlıklı bilgi yok. Bakanlık 23 yabancı ülkeden 85 yabancı uyruklu kişi 20 ilde 2159 dekar tarımsal arazi edinmişlerdir diye açıklama yaptı. İnanalım mı? Hayır. Dipnot. 2003-2012 yılları arasında yabancılara yaklaşık 90 milyon metrekare toprak satıldı. Keza 190 milyon 265.084 metrekare büyüklüğünde taşınmaz 247.384 yabancıya satıldı. Yabancılara mülkiyet 7 il ve 11 ilçede %10'u aşmış durumda. Yabancılara 1 milyon metrekare üzerinde satış yapılan il sayısı 5 ve bu satışın en fazla olduğu yer Konya. Mevlana sevgisi nedeniyle değil herhalde. Bir örnekle açıklayayım. 1990'lar, Türkiye'de özel TV'ler yayına başladığında ekranlara özgürlük geldi dediler. Bunun simgelerinden biri erotik argo programlardı. Kırmızı Kuşak denilen gece yarısından sonra yayınlanırdı. Tutti Frutti İtalyan yarışma programıydı. Soruları bilemeyince üzerinizdeki giysileri çıkarırken arkada üç boyutlu meyve sebze falan geçerdi. Seksi kızların adı çilek, kiraz, portakal gibi meyve isimleriydi. Tutti Frutti İtalyanca bütün meyveler anlamındaydı. Bu program Türkiye'de hayli konuşuldu. Ve aynı dönem İtalyanların dünya devi tarım şirketi 1991'de Türkiye'ye gıda pazarına girdi. Unifrutti. İtalyan sömürgesi Eritre Asmara'da 1948'de doğan Guido de Nadai tarafından kurulan bu şirket kısa süre içinde Avrupa'nın en önemli meyve üreticilerinden biri haline geldi. Bunun sebebi bedava toprak ve işçi olanağından faydalanarak Eritre'de devasa muz çiftlikleri kurmasıydı. Özellikle başta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt olmak üzere Orta Doğu pazarına girip Suudi Abbar ve Zaini kardeşleriyle ortak iş yapmaya başlamasıyla bölgede kral olmuştu. Talebe yetişemeyince 1983'te diktatör Pinochet döneminde Şili'de büyük topraklar alarak veya kiralayarak üretim ve entegre zinciri kurmuştu. Buradan önce Güney Afrika, Filipinler ve sonunda Türkiye pazarlarına nüfuz etmişti. Türkiye'de ilk uni tarım şirketini kurdu. Niğde'de 1000 dekar Sazlıca'da 3300 dekar Altunhisar'da arazi satın aldı. İtalya Vitroplant tarım şirketinden fidanlar ithal edip Niğde, Sazlıca ve Altunhisar bölgelerinde Türkiye'nin ilk bodur elmacılığını başlattı. Şili'deki bahçeleri bir kardeş Nadai, Türkiye'deki bahçeleri öteki kardeş Nadai yönetiyordu. Yani Unifrutti'nin sahip olduğu ülkemizdeki topraklar yabancı elde gözükmüyor. Böyle kaç şirket var? Dipnot. Pepsi Güneydoğu Avrupa Bölgesi Başkanı Eugene Willemsen, Türkiye'de 1 milyar dolar civarında büyüklüğe sahip cips pazarında patates ihtiyacını karşılamak için 18 şehirde 7.755 futbol sahası büyüklüğündeki arazide patates yetiştiriyoruz açıklaması yaptı. 8-10-2013 Hürriyet. Kim için arazi tapulaştırdıkları belli değil mi? Öte yandan Türkiye, Lüksemburg, Danimarka gibi ülkelerden bile patates tohumu ithal ediyor. Keza 650 bin ton elma, 35 bin ton nektar, 27 bin ton Japon eriği, 5 bin ton kiraz ihraç etmesi Türkiye'nin ihraç tarım gıda ürünü gözüküyor. AKP tarım ürünlerinin ihracatını biz arttırdık diye propaganda yapıyor. Bu arada İtalyan gıda devi %100 hissesi De Nadai gruba, DNG'ye ait 2014 yılında Unifrutti Mersin Limited şirketi kurdu. Yani arazi birleştirmelerinin amacı belli. Aksi türlü olsa kooperatifçilik gibi toplumcu üretim pazarlama üzerinde çalışma yürütürlerdi. Ne gezer? Bir gün bile yılda erozyonla Kıbrıs büyüklüğünde toprak denizlere gidiyor diye çalışma yaptıklarını duydunuz mu? Toprak birleştirilmeleri isteyenler küresel gıda şirketleriydi. Konu Unifrutti'ye geldi, konu İtalya'ya geldi. Buradan devam edelim. Karadeniz'in sahibi Ferrero. Karadeniz ürünü fındık meselesini anlatmalıyım. Fındık sözcüğünün antik çağda Karadeniz'in adı olan Pont Exinus'tan türetilen Pontik sözcüğünden meydana geldiği iddia edilir. Fındık sözcüğünün Farsçası fonduk, Arapçası bunduk, Latincesi nux, Almancası hazelnuss, Fransızcası noisette, İngilizcesi hazelnut, Rumcası leptokaryon, Ermenicesi kalin, Tatarcası çitlevük, eski Yunancası funduki, İtalyancası nocciola, İspanyolcası avellana, Portekizcesi aveya, Romencesi ise aluna. İbn-i Sina 930-1037 El-Kanun Fit-Tıb adlı eserinde çeşitli hastalıklarda kullanılan bir ilaç olarak fındıktan bahsetti. 13. yüzyılda yaşamış olan İspartalı Seyrani, Giresun'da bol miktarda fındık yetiştiğinden bahsetti. Evliya Çelebi, Trabzon bölgesine yaptığı seyahatte dağlarında taşlarında cümle ormanları fındıklıktır diye yazdı. Sultan 1. Mahmut döneminde Fransa ile 1737 yılında yapılan ticaret anlaşmasına göre Fransa'ya satılacak ürünler arasında fındık vardı. Türk fındıklarının özellikle Avrupa ülkelerinde tanınması 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra oldu. 1872 yılında Rusya'ya, 1792 yılında Romanya'ya, 1875 yılında Belçika'ya fındık dış satımı başladı. Keza 1906 yılında Sırbistan'a, 1907 yılında Almanya'ya, 1909 yılında Marsilya'ya yani Fransa'ya, 1912 yılında ABD'ye fındık dış satımı devam etti. Cumhuriyet döneminde fındık konusu ciddiyetle ele alındı. Bu konuda muhtelif çalışmalar yapıldı. 1925 yılında çıkarılan 407 sayılı yasa ile Rize'de fındık yetiştiren iller arasına alındı. 1927 yılında çıkarılan 6207 sayılı hükümet kararnamesi ile fındık fidanlarının ihracatı yasaklandı. 1930 yılında İş Limited şirketi kuruldu. 1931 yılında fındık ticaretine başlandı. 10 Ekim 1935'te Ankara'da 1. Ulusal Fındık Kongresi toplandı. Bu kongrede fındığın yetiştirilmesinden satışına kadar özellikle kalite ve standartizasyon konuları işlendi ve çeşitli raporlar kongreye sunuldu. Fındık nizamnamesi yürürlüğe konuldu. 1936 yılında Giresun'da fındık istasyonu kuruldu. Atatürk 1 Kasım 1937 tarihinde TBMM'nin açış konuşmasında önümüzdeki yıl içinde fındık başta olmak üzere diğer belli başlı ürünlerimizi de ilgilendiren birlikler kurulmalıdır direktifini verdi. Ve 28 Temmuz 1938 tarihinde Giresun'da Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Fisko Birlik kuruldu. İşlevini tamamlayan İş Limited şirketi 1939 yılında tasfiye edildi. Merkezi Giresun'da olmak üzere 6 Kasım 1940 tarihinde Karadeniz Bölgesi Fındık İhracatçılar Birliği meydana getirildi. Giresun'da 7 Kasım 1957 tarihinde 2. Ulusal Fındık Kongresi toplandı. Bundan 47 yıl sonra 10-14 Ekim 2004 tarihinde yine Giresun'da 3. Milli Fındık Şurası toplandı. 1965 yılında Fındık İstasyonu Fındık Araştırma Enstitüsü adını aldı. 1983 yılında fındık üretiminin planlanması ve dikim alanlarının sınırlandırılması amacıyla 16.6.1983 tarihi ve 2844 sayılı yasa çıkarıldı. Peki bundan sonra ne oldu? Michele Ferrero 1925-2015 adını hiç duydunuz mu? Sanmam. Hiç fındıktan yapılan Nutella yediniz mi? Yediniz. Dünyada günde 1 milyon kilo Nutella satıldığını biliyor musunuz? Nutella'yı keşfeden Michele Ferrero idi. İtalya'nın Piemonte bölgesindeki Alba kasabasında yaşayan annesi Piera ve babası Pietro Ferrero'nun 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir pastaneden fabrikaya dönüştürdüğü markayı dünya devi haline getirmeyi başardı. Ferrero öldüğünde 24 milyar dolarlık servetiyle İtalya'nın en zenginiydi. Kahraman Sara adını hiç duydunuz mu? 1964 yılı Ordu'da fındık için bir milattı. Şarkiye Mahallesi Fatma Hatun Sokak'ta bulunan binada fındığın çuvaldan çıkıp modern ambalajlarda işlenmesine başlandığı tesisi kuran kişiydi. Ünal Sağra, Kahraman Sağra'nın oğluydu. Fındık sanayiciliği konusunda deneyim kazanması için Almanya'ya öğrenime gönderildi. Alman köylerin çıkardığı ilk fındıklı çikolatadan Hamburg fındık borsasına kadar bu alanda deneyimlerde bulundu. Eğitimini bitirmesinin ardından orduya döndü ve babası Kahraman Sağra tarafından kurulmuş olan tesislerde çikolata üretimine başladı. Önce Nugatella, daha sonra Sarelle böyle doğdu. 1985'li yıllarda Türkiye genelinde 250 Sağra Special mağazası açıldı. 1990'lı yıllarda peş peşe yaşanan ekonomik krizler ve bürokratik engeller Sağra'yı finansal açıdan zorladı. Sağra, Bayındır Holding tarafından satın alındı. Sonra Bayındır Holding battı, Sağra TMSF'nin eline geçti. Sonra 2007'de Toksöz Grup tarafından alındı. Sonra Sağra bir dünya markası olamadı. Oysa hep kendi geliştirdiği markalarla dünya devi olan Michele Ferrero hayatında dışarıdan tek şirket satın aldı. Türk Oltan Gıda. Dipnot. 2014 yılında satın aldığı Oltan Gıda adını Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ yaptı. Oltan Gıda'nın ikinci kuşak temsilcisi Orhan Oltan, fındık alımından tamamen çekildiklerini açıkladı. Ferrero'nun Türkiye'de 5 fındık kırma Trabzon 2, Düzce 2, Ordu 1, 2 fındık seçme tesisi Trabzon, Düzce ve Trabzon'da fındık entegre tesisi var. Türkiye'de yıllık 500 milyon cirosu olan Ferrero'nun en büyük tedarikçisi ve ayrıca danışmanı AKP kurucusu Cüneyt Zapsu. Niye? Dünyada fındığın %85'ini Türkiye üretiyor. Dünya çikolata devleri fındığı bizden alıyor. Bu sebeple 2015 yılında fındıkta ihracat rekoru kırdık. 2 milyar 827 milyon dolarlık satışla fındıkta bugüne kadar en büyük döviz geliri yaptık. İyi de fındığı üreticiden 3 kuruşa alıp yurt dışındaki fabrikalara götüren küresel güçler, bizden fındığı alıp markalaştıran Michele Ferrero'nun yıllık cirosu 11 milyar dolar. Parayı karşılaştırdığınızda ihracat rekoru kırdığımız rakam komik duruyor. İtalya ile hemen hemen aynı yıllarda başladığımız bu yarışta neden bu derece geri kaldık? Fındık işlenip çikolata, şekerleme ve gıda ürünlerine dönüştüğünde dünyada onlarca milyar dolarlık bir ekonomi yaratıyor. Türkiye bu ekonomiden sadece yaklaşık 3 milyar dolarlık bir pay alıyor. Fındığın katma değerini Türkiye kazanamıyor, Ferrero'lar kazanıyor. Bu nedenle Türkiye'den şirket alıyorlar. Dipnot, Türkiye'nin ikinci büyük fındık ihracatçısı Singapur merkezli Olam International 2011 yılında ProGıda AŞ'yi 38 milyon dolara satın aldı. Olam ProGıda 2006 yılında en büyük 500 şirket arasında geçen yıla göre 42 basamak birden yükselerek 77. sırada yer aldı. Fisco Birlik gibi tarım satış kooperatifleri yok edilince İtalyan devi olan Ferrero firması Türkiye'deki fındığı aracılar vasıtasıyla topluyor. Yani aracılar çiftçinin sırtından para kazanıyor, Ferrero para kazanıyor, Türk çiftçisi mağdur ediliyor. Yoksa Ferrero niye Türk şirketi satın alsın? Diğer yandan AB üyesi İtalyan Tarımcılar Derneği Coldiretti neden sürekli Türk fındığına yönelik ağır ithamlarda bulunuyor? Biz ne fındığımızın ne de diğer ürünlerimizin değerini niçin bilmiyoruz? 28. ayrımın sonu. Sayfa 241.